Erkam TV'mizin kıymetli izleyicileri ve Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyenleri, hoş geldiniz. Tasavvuf ve İrşat programında bu hafta da sizlerleyiz. Muhterem hocam Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz ve bendeniz Muhammed Akif Koç. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederiz.
Muhterem hocam, bu hafta Şeybaruz günleri içerisinde olduğumuz için Mevlana'yı anarak başlayalım istiyorum. Onu anmazsak belki gönlünü incitmiş oluruz. Bir tasavvuf ve irşat programında da Mevlana'yı anmak gerekli. Mesnevi ile Mevlana irşad ediyor hocam. Mesnevi ile nasıl irşad ediyor? İsterseniz buradan başlamış olalım.
Şimdi tabii Mevlana'nın pek çok eseri var. Ama bunlar arasında en tutulan ve kendisinin de Keşaf-ül Kur'an diye tanımladığı, yani Kur'an tefsiri mesabesinde gördüğü ve düşüncelerini, duygularını, irşadını, eğitim anlayışını, terbiyesini anlattığı bir eser bu. Yani mesela Divan-ı Kebir'i var. O da çok önemli bir kitap ama yani orası biraz daha tasavvufi düşüncenin, yani o bizim tahakkuk evresi dediğimiz o evrede söylenmiş sözlerden oluşuyor. Ama Mesnevi öyle değil. Yani Mesnevi, yani her türden insanı muhatap alan ve onlara Kur'an deryasının bize sunduğu incileri, mercanları, güzellikleri derleyip getirip önümüze koyan bir üsluba sahip. Dolayısıyla Mevlana'nın Mesnevisinin hangi çağda, kim tarafından okunursa olsun, yani bir gönlüne dokunan tarafı var. Niye diyecek olursanız, yani Mevlana çünkü insanı anlatıyor, insanı muhatap alıyor. Tabii muhatap olan insan ve konuşulan da insan olduğu için herkesin bir şekilde bir tarafına dokunuyor o söylenen sözler. Yani mutlak bir felsefe yapsa, çok yukarılardan felsefi yorumlarda bulunsa, ya bu bana bir şey söylemedi deyip geçebilir insanlar. Ama insanın problemleri, iç kavgaları, efendim işte hayata müteallik çıkışları, inişleri gibi çok önemli konuları gündeme taşıdığı için ve herkese müteallik bir takım özelliklerden ve zaaflardan bahsettiği için bana da bir şey söylüyor bu diyor insanlar ve kendisinin içinde bulunduğu duyguları ya da problemleri Mevlana'nın adeta kendi perspektifinden, açısından çözdüğünü görünce de daha bir hayranlık duyuyor. Allah Allah bak diyor. Bu asırlar önce bunu görmüş Hazret ve burada gerçekten bunu paylaşıyor bizimle diye. Yani Mevlana'nın o üslubundaki enginlik ve zenginlik, derinlik çok anlamlı bence. Tabii Mevlana Mesnevi'yi bir şiir kitabı olarak yazmış. Yani gerçekten Farsça yazmış ve şiir olarak yazmış. Ama derdi bir şair gibi sanat icra etmek şeklinde değil. O zaten fihi mahfiinde de yani ben şiirle ne işim var? Ben şair değilim. Bir sanatkar değilim. Benim şiirle meşguliyetim, yani evine misafir gelen bir kişinin işkembeden hoşlanması sebebiyle misafirine işkembe ikram etmek isteyen bir ev sahibinin elini işkembeye vurmasına benzer diyor. Yani bugün insanları şiirden hoşlanıyor. Şiirle kendilerine hitap edilmesi ilgilerini çekiyor. Dolayısıyla ben bu metodu insanların talepleri ve istekleri istikametinde seçtim. Yoksa şairlik gibi iddiam yok, şiirle hitap etmek veya çok yüksek seviyede sanat yapmak gibi iddiam yok diye mütevazi bir şekilde bunu da ifade ediyor. Dolayısıyla yani onun sanatlı anlatımlarından çok duygulu, efendim derinlikli ve özellikle de insanın zaaflarını ortaya koyan, yani insanın işte o camil zat olan, çift taraflı olan yapılarını, yani iyilik ve kötülük üzerine, hayır ve şer üzerine, efendim kerem ve cimrilik gibi mesela böyle çift taraflı yapılar üzerine insanın özelliklerini analiz eden ve onlar için çözümler üreten, insanları eğitmeye yönelik mesajlar veren bir eser yazmış. Bu eser tabii her okuyan insanın ilgisini çekiyor. Yani insan unsurunun aşağı yukarı her dönemde bu tür problemleri ola gelmiştir. Bunun dozajı biraz bazen yükselmiş, bazen alçalmıştır ama yani insanoğlunun nefsiyle, nefsani duygularıyla, enesiyle, egosuyla, efendime söyleyeyim, ötekiyle, öteki insanlarla problemleri ola gelmiştir. Yani dolayısıyla bunların olmadığı zaman hemen hemen hiç yoktur. Ama bazı zamanlarda hani devrin şartları bunu belki biraz daha alevlendirmiş, biraz daha yukarılara taşımıştır. Onu hissedebilirsiniz. Ama Mevlana'nın şiir kullanımı meselesi biraz o devirle alakalı yalnız. Hmm. Onu ifade etmek lazım. Çünkü Mevlana'nın yaşadığı dönem gerçekten Fars edebiyatının en güçlü dönemleri ve Fars edebiyatının da tasavvufla ve İslami kavramlarla, deyimlerle de zenginleştiği bir dönem. Yani Feridun Attar sonrası, ondan önceki büyük şairlerin bir meydana getirdiği büyük eserler var ve onların da bir kullandığı üslup var. Yani daha işte Hint felsefesinden gelen o Vedaba vesaire gibi insanların teşhis ve intak sanatlarıyla insana muhatap olmaları, hayvanları, kuşları, bitkileri, ne bileyim dağları, taşları konuşturarak insanlara mesaj vermiş olmaları Mevlana'nın eserinde de aynen görülüyor. Yani o geleneğin devam ettiğini görüyorsunuz. Hocam, o şiiriyetin yüksek şeyini görüyorsunuz.
Hocam, Mevlana'yı söylerken bugünün insanına bir şeyler söylüyor dediniz. Yani o gün kendi döneminde yaşadığı insanları kastederek. Ben bu soruyu kendime çokça sormuşumdur. Yani Mevlana bugün yaşasaydı Mesnevi'yi tekrar nasıl kaleme alırdı veya bunu kaleme almak yerine başka metotlar kullanır mıydı? Çünkü bugün biliyoruz ki insanlar aslında metinle meşgul olmak yerine sosyal medyayla meşgul olan bir insan tipi var ve bu insanlar için Mevlana acaba nasıl bir Mesnevi kaleme alırdı veya Mesnevi'yi nasıl söylerdi?
Şimdi şöyle bir söz var. Yani insan vücudunda bir hastalık varsa, hastalık neredeyse tedavi oradan başlar. Tıbbın kuralı budur yani. Tıp literatüründe böyle bir genel kural var. Hastalık nerede? Tedavi oradan. Şimdi toplum da bir beden gibidir. Yani insanların oluşturduğu toplumda, insanların toplumca yaşadığı toplumda bir bedenin çoğaltılmış şeklidir yani sonuçta baktığınız zaman. Dolayısıyla o bedende, o toplum bedeninde arıza, hastalık neredeyse telafi ve tedavi edilmesi gereken hangi alansa iyi bir mürşit, yani iyi bir rehber, iyi bir lider aslında onu fark eder ve insanların o ihtiyaçlarına cevap verecek ya da o problemlerini çözecek fikirler üreterek onlara rehberlik eder. Yani bütün mesele insanların ihtiyaçlarını ve taleplerini görmektir. Bu sosyal bilimcilikte de böyle, dini ilimlerde de böyle, ne bileyim kürsü vaizliğinde de böyle. Yani geleneksel her şeyin, vaizin okuduğu kitaplardakini aynı aktarması yerine muhatap olduğu cemaatin kültür seviyelerini, efendim taleplerini, problemlerini bilerek o insanlara yaklaşan bir vaizin etkisiyle, yani o kendi bildiğini, cami ne kadar büyük olursa olsun, cemaat ne kadar kalabalık olursa olsun, imam bildiğini okur manasında bir söylemle, ya bunlar benden ne bekliyorlar derdinde olan bir vaizin, bir müşidin herhalde eskisi bir değildir. Yani Mevlana ve benzerlerinin özelliği de burada. Yani muhataplarını analiz ediyorlar. Yani muhatapları kendisinden ne bekliyor, bunun farkında ve ona göre yol gösteriyor, rehberlik ediyor ve hakikaten işte geçmişle, başka kültürlerle hatta yerine göre mukayeseler yapıyor ve oradan kendi yaşadığı döneme çıkarımlarda bulunuyor. Hikmetler söylüyor. Yani bu, o gün insanlarına hikmetli sözlerle yol göstermiş oluyor. Onun için muhatabı tanımak önemli. Yani insan muhatabını ne kadar tanıyorsa, onun neye ihtiyacı olduğunu fark ediyorsa ve onun dilinin farkındaysa o zaman daha kolay ulaşır. Yani muhatabın dilini bilmek ve onun anlayacağı dili bulmak önemli. Çünkü Mevlana bunu da sık sık söylüyor. Mevlana diyor ki Hüsamettin diyor, ben bu söylediklerimi senin anlayışına göre söylüyorum diyor.
Yani, burası çok önemli bir
tabii,
kısım yani.
Yani ben diyor bu söylediklerimi, Hüsamettin ne söylüyor bunu? Bu söylediklerimi senin algına göre, sana göre söylüyorum diyor. Ve sözü doğru anlayan insanın hasretiyle de gidiyorum diyor. Yani ben diyor anlaşılabildiğimi de zannetmiyorum. Tam olarak anlaşılmadım ama sen yine bu toplumun içerisinde beni en iyi anlayanlardan birisin. Mesela Şems olsaydı demek istiyor. Daha başka şeyler söyleyecektim. Çünkü Şems'in idraki, Şems ile aralarındaki frekans uyumu çok daha farklı olduğu için, yani hatta işte Şems'in ölümünden sonra işte gül mevsimi geçti, gül de gitti, geriye gül suyu kaldı diyor. Yani Şems'ten geriye kalan işte Hüsamettin ve benzerlerini gül suyuna benzetiyor. Yani Şems Gül, öbürleri Gül Suyu gibi. Yani her lafın anlayıcısı ve onu hakikaten yorumlayıcı insanlar var. Yani her doğru, lafı doğru anlayacak insanlar var. Tabii bu doğru anlamak için de doğru ifade etmek de çok önemli. Yani neden anlar, neden anlamaz. Yani siz çocuğa hitap ettiğiniz zaman kullandığınız ifadelerle delikanlıya muhatap olduğunuz zaman kullandığınız ifadeler aynı değildir. Yaşlı bir adama söyleyeceklerinizle aynı olmaz, olamaz. Olamaz, ha. Olmamalıdır. Eğer öyle olursa komik kaçar. Yani şimdi yaşlıya söyleyecek sözü gence söylerseniz veya gence söyleyeceğiniz sözü yaşlıya söylerseniz ya bu adam bizi iyice ihtiyar zannetti diyebilirler veya çocuk görüyor bizi diye düşünebilirler. Onun için yani entelektüel açısından da baktığında yani bir kültür bilgim açısından da baktığınızda dini duygu açısından da baktığınızda yani muhatapların durumunu nazar itibarı alan ve onların kavramlarını kullanabilen üslup çok önemli. Çünkü kavramların ıslahların türetilmesinin amacı da budur. Kavramlar şunun için türetilmiştir. Yani bir alanda, ilmi bir alanda karşılıklı konuşan insanlar daha kolay anlaşsınlar, daha rahat birbirlerini anlasınlar. Bir de bu konuyla ilgilenmeyen yabancıların bu konuya ilgilerini çekmemeli. Kendi ismini söyleyelim, biz kendimiz isimle bakalım diye o kavramları kullanmayı tercih etmişler.
Eyvallah hocam. Hocam Mevlana'nın Mesnevisi'nin asırlar geçmesine rağmen insanların idrakine bir şeyler söylemesinden kaynaklı mı çok fazla okunduğunu düşünüyorsunuz? Yani Mesnevi sizce dünyada bu kadar çok okunmasının sebebi nedir? Bunu isterseniz sizlerden dinlemiş olalım hocam.
Yani diyor ki o Mesnevisi'nin ilk 18 beytinde bir mısrada ben diyor toplum içerisinde bedhalan ile de hoşhalan ile de arkadaş oldum diyor. Hmm. Yani ben toplumdaki her tür insanları az çok tanıyorum. İnsanların meyillerini, temayüllerini biliyorum. Yani o iyi huylarında güzelliklerinin farkındayım. Kötü huylarında zaaflarının farkındayım. Sözü söylerken de her iki tarafa muhatap olacak şekilde onların anlayacakları şekilde söylüyorum. Yani sadece hoş halan için konuşmuyorum. Bed halanı da hesaba katıyorum. Onları incitmemeye çalışıyorum. Yani o kötü olanları da sözün dışına itip, sözün meclisten dışarı deyip beğendiği lafı söylemiyor Hazret. Onlara söylerken kendi onların da insan olduğunu, onların da kendisine muhatap olabileceğini ve sözünden hissemen olabilecekleri düşünüyor. Bence şey orada yani, başarı orada. Yani Mevlana herkesin kendi sözünden bir şeyler alabileceğini, anlayabileceğini sürekli der hatır ediyor.
Hocam özellikle biraz önce Mevlana üzerine vurguladığınız bir şey vardı. İnsanların içerisinde olduğu için onların hal ve durumlarını metnine aksettir diye. Alimlerin ve ariflerin halkın içerisinde olması konusu oldukça önem arz ediyor anlıyoruz buradan. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
Kesinlikle öyle. Yani şimdi fil dişi kuleden yapılan nutuklar ve nasihatlerle halkın arasında dolaşan, gezen ve onların hallerini temaşa edip onlardan haberdar olan bir adamın onlara söyleyeceği laflar arasında mutlaka fark var. Yani fil dişi kuleden siz kendi gördüğünüzü ve kendinize göre idrak ettiğiniz şeyleri söylüyorsunuz. O bazen hiç insanların kulaklarına, zihinlerine dokunmadan üstten giriyor. Ama siz onların seviyesine inip onlar arasında dolaştığınız zaman onların gönüllerine dokunacak, gözlerine değecek, kulaklarına ulaşacak şeyler söylemiş oluyorsunuz. Bütün mesele o zaten. Yani lafı çok tumturaklı, efendim çok retorik yaparak söylediğiniz zaman belki büyük laf etmiş olursunuz ama yani o laf eğer idrake girmiyorsa, efendim zihinde yer etmiyorsa ve insanların ilgisini çekmiyorsa bir anlamı yok. Bütün mesele insan bu bana söyleniyor galiba. Bende bu haller bende de oluyor. Deniliyorsa o söz söylenen maksat hasıl olmuştur. Yani bu sözü doğrudan bana söyledi. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam büyük insanlar hep özelliği odur. Yani bir yerde konuştuğu zaman meclisteki bütün insanlar bana galiba söyledi bunu ya. Yani bu şeyler bende de var demişlerdir hep yani. O işte o sözü söyleyenin idrak seviyesi ve ifade gücü. Yani o cevamül kelim olma özelliği peygamberimizin ve onun yolundaki diğer ariflerin yani muhatapları tanıma ve işte hal ise bazen tabii de şey çok önemli yani lafın tamamını söylemek de gerekmiyor her zaman. Hmm. Hani lafın tamamı ahmağa söylenir diye bir çok güzel bir deyimiz vardı bizim. Yani bazen kelimenin ucunu söylemek, cümlenin yarısını söylemek, kalanı karşısındakine doldurtmak tabiri caizse çok daha etkili bir hitap edir. Yani insan hatta mesela hep şeyler söylerler. Yani etkili kitaplarda fıkra anlattığınız veya bir kıssa naklettiğiniz zaman onu yorumlamayı sakın yapmayın. Onu dinleyici yapsın. Yani sizin orada vermek istediğiniz mesajı dinleyici kendi durumuna göre, konumuna göre kendisi onu yapsın ve o zaman daha anlamlı olur. Siz şimdi onun hiç düşünmediği şekilde değişik bir yorum yapıyorsa, ben bunu düşünmemiştim diyor adam, kısıtlamış oluyorsunuz adamı.
Yani onun idrakine bırakmak gerekiyor.
Karşınızdakini idrakine bırakmak gerekiyor. Sonra zaten hani insanın konuşması sadece ağızdan çıkan sözler değildir. Yani beden dili, hal lisan diye bir şey var. Yani gözümüzün bakışı, yüzümüzün ifadesi, efendime söyleyeyim jestlerimiz, mimiklerimiz hepsi söze kuvvet veriyor. Veya sözün anlamına anlam katıyor. Yani bir tek çıkan kelime değil. Yani bizim gözümüzün bakışı çok daha önemli. Hatta işte şeyin Eşrefoğlu Rumi'nin dil dudak deprenmeden sözden anlayan gelsin sözü bu manada çok önemli. Yani her zaman lafı söylemeye gerek yok. Şöyle bir bakış hakikaten firasetli bir dinleyici veya karşıdaki insan için etkileyici olabiliyor. Yani bir şey bunu demek istiyor diyor. Yani hakikaten bu çok önemlidir. Yani insanların yüzlerinden, bakışlarından ne istediğini, ne beklediğini sezebilmek. Bu çok önemli. Yani ve hatta yani söylenen sözlerin karşı taraf tarafından anlaşılıp anlaşılmadığını da takip etmek lazım. Tekin Küçükel diye bir adam var. Eski Kızılay Başkanı. Onu biz Diyanet'te bazen camilerde de konuşturuyorduk. Yani bu işte Kızılay'ın hizmetlerini anlatsın falan diye Kocatepe Camii'de bir kere konuşmuştum. Ya alıştık bu camide konuşmaya ama biz meydanda konuşmaya alışmışız. Biz tabii hep alkışla konuşmamızın ne kadar karşılık bulduğunu anlıyoruz. Camide alkış yok, anlayamıyoruz. Beğeniliyor mu, beğenilmiyor mu dedi bana bir gün. Dedim ki Tekin Bey dedim. Siz dedim alkışın sessiz olanı biliyor musunuz dedim. Nasıl olacağını bilmiyorum dedi. Yani alkışın sessiz olanı yani dinleyiciler gözünü ayırmadan sizi dinlemeye devam ediyor. Başının önüne eğmiyorsa yani Sayın Başkanım konuşmaya devam edin. Sizin konuşmanızı biz beğendik. Alkışlıyoruz demiş. Hocam bu çok iyi oldu ya dedi. Yani camide alkış yok ama camide cemaatin gözünü böyle dikip dinlemesi söz konusu. İşte yani iyi bir hatip, iyi bir mürşit, iyi bir vaiz yani cemaatin gönüllerine dokunan ve hocam biraz daha konuşsan, biraz daha dinlesek seni dedirtebilendir. Mevlana bunlardan. Mevlana yıllar önce yazdığıyla bunu yapmış. Ve her mecliste bunu yapmış. Her mecliste okuyanlar, dinleyenler Allah Allah ne güzel şeyler söylüyor bu diye elinden bırakamamış kitabı veya o meclisi kaçırmamaya çalışmış.
Hocam tabii belki programımızın sonunda bugünlerde Şeb-i Aruz günleri içerisindeyiz dedik. Şeb-i Aruz ne demektir? Özellikle bu kavram bugünlerde çokça tartışılıyor. Mevlana bu kavramla neyi kastetmiştir? İsterseniz son bununla bitirmiş olalım hocam. Buyurunuz.
Tabii. Aruz kelimesi düğün demek biliyorsunuz. Aruz, aruse hatta Arapçada biri damat biri gelin manasında da kullanılır. Ama sadece şeb ve aruz, şeb gece demek malumlarınız. Aruz da düğün gecesi yani gerdek gecesi hatta. Mevlana Hazretleri aslında yani ölümün bir yok olma, bir faniliğe yolculuk değil. Asıl geldiğimiz aleme ve Rabbimize dönüş, onunla buluşma, ona kavuşma, hasret ve özlemimizin izale olması manasında anladığı için yani buna bir vuslat olarak bakıyor. Yani biz asıl alemimizden geldik bu dünyaya ve burada bir hasret içerisindeydik, yanıp yakılıyorduk ve asıl alemimizi özlüyorduk. Şimdi ölüm gerçekleşti, bizim artık karşımıza bizi yaratan Yüce Rab'la beraberiz, ona vasıl olduk, vuslat bulduk. Dolayısıyla nasıl gelin damat evlendiklerinde bir vuslat gerçekleşir ve çok mutlu olurlarsa gerçekten Müslüman olan bir insanda ölümü kaçılası, korkulası bir olay olarak görmez. Tam tersine ben asıl özlediğim Rabbime geldim. Zaten şeydeki kamışlıktan koparılmış neyi anlatırken de onu anlatıyor. Yani o kamışlıktan koparılmış kamışın inlemesini o kamışlıktan koparıldığı için bir hasret inlemesi olarak anlatıyor. Bunu da insan-ı kamil olarak terennüm ediyor Hazreti Mevlana. Ve hakikaten Mevlana'nın gözündeki bir şebi aruz algısı ölümü öldürüyor tabiri caizse. Yani ölümü öldürüyor. Yani ölümsüzlüğü insanlara tattırıyor. Yani biz ölümü öldürerek, ölüm korkusunu öldürerek Rab'la buluşmanın, vuslatın hazzını yaşatarak Cenab-ı Hak ile beraber olacağız. Çünkü hadis-i şerifte de Allah Teala kendisine kavuşmayı murad edeni, Allah da kavuşmak ister. Kendisine kavuşmak istemeyeni Allah da ona kavuşmak istemez. Mealindeki hadis-i şeriflere bakılırsa, yani bu vuslat, bu Allah'a kavuşmak, Allah ile mülaki olmak hakikaten bir Müslüman için de sevinilecek, bayram edilecek, düğün gibi algılanacak bir hadisedir. Mevlana bunu gerçekleştirmiştir ve onun bu hakikaten ölümü öldüren ve ölüm duygusunu ve korkusunu öldüren algısı çok beğenilmiş. Hem Müslüman arifler tarafından hem Batı'daki bazı insanlar tarafından. Yani ölümü bir tükeniş olarak görmeyen, ölümü bir başka daha ebedi aleme bir yolculuk olarak gören anlayış ister istemez ebediyet duygusunu da beraberinde getirmiştir. Hakikaten Mevlana kendisi de fiilen dünyadaki ebediyeti tatmıştır. Onun bu algısı bugün milyonlarca insan tarafından terennüm ediliyor. Ve onun Şeb-i Arusu 17 Aralık gecesi insanlar Konya'da toplanıyor ve onun huzurunda işte Sema ayin yapıyor. Mesnevi'den bölümler okuyorlar ve Mevlana ile beraber olmanın, onun vuslatına iştirak etmenin, o hazzı yaşamanın keyfine varıyorlar.
Belki o zaman buradan şunu anlıyoruz hocam. Bu kavramı zahiri manayla yorumlayarak çarpıtmak aslında manasından, öz manasından da koparmak anlamına geliyor.
Haberdar olmamak demek bence.
Evet.
Yani bunu bence bilmeyen ancak yapar. Yani ölümün şeb-i aruz olduğunu, hakikaten bir vuslat olduğunu, Allah ile buluşmak manasına geldiğini bilen bir adamın Mevlana'nın bu yorumuna söyleyeceği bir şey olmaz. Ancak şapkasını çıkarır, takdir eder, ne kadar güzel söylemiş diye. Bunu tenkit eden birisi varsa o algıyı kavrayamamış demektir. Yani şeb-i aruzla kastedilen o hak ile vuslatı kavrayamamış demektir. Ve bir de tabii yani ölüme hazırlıklı olma ilkesi var İslam'da. Yani Efendimizin eksiru zikre hazimil lezzet, yani size dünya lezzetlerini ölümü çokça anın tavsiyesi, bu arada baktığınız zaman Efendimizin tavsiye ettiği bir şey. Keza sallu salate muaddin, cemaate yönelik olarak buyurması Efendimizin yine ölümle ilgili bir bağ içerisinde, bağlantı içerisinde, bir rabıta içerisinde olmamız Efendimiz tarafından da isteniyor. Yani Mevlana'nın bu yorumu ve bu çıkarımı İslam'ın genel kabullerine, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın genel uygulamalarına tam muvafık. Allah, ya eyyühellezine amenü ittekullaha hakka tukatihi ve la temutunne İlla ve entum muslimun diyor. Ey inananlar, siz Allah'tan nasıl sakınmak gerekiyorsa öyle sakının ve siz olun, Müslüman olarak ölmeye bakın. Yani Müslüman olarak ölmeye bakmak demek, hayatı Müslümanca yaşayın ve gerçekten ölümle bayram edin. Yani ölümünüz sizin bayramınız olsun, vuslatınız olsun ve Rabb'a gerçekten sevinçle kavuşma anınız olsun.
Eyvallah hocam, verdiğiniz kıymetli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugün de Tasavvuf ve İrşad programının sonuna geldik. Hoşça kalın efendim.